Kayıp Söz. Oya Baydar, Can Yayınları. 1. Basım, Ekim 2007. 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'na seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 9 Ocak 2008. Bu kitap 352 sayfadır. Okuyan Ayal Gökçe. Artık yazamaz olmuş, sözü yitirmiş bir yazar. Kendisine dayatılan başarı ölçütlerini reddedip, dünyayı saran şiddetten kaçmak için uzak adalara sığınan tutkulu bir bilim kadını ve oğulları. Destanların çağrısı ve ezilmişliğin isyanıyla çıktığı dağların şiddetinden kaçan bir Kürt genci. Töreden kaçan gencecik bir kız. Bir itirafçı. İstanbul'da bir canlı bombanın kör saldırısında parçaları dört bir yana dağılan bir yabancı. Güneydoğu'da bir şehir, özel bir kadın, özel bir yaşam. Norveç'te küçücük bir ada, hiç gelmeyecek masal prensesi annesini bekleyen bir çocuk. Şiddet nerede başlar? Laboratuvarda deney hayvanlarını keserken mi, savaşta ölürken, öldürülürken mi? Çocuğuna kendi değerlerini dayatırken mi, insanın acısının fotoğrafını çekerken mi? Töreyi uygularken mi, sevişirken mi, yoksa yabancıyı ötekileştirirken mi? Bir söz arıyordu, kaynağı kurumuş, yitik sözü. Bir ses duydu. Zarok Kuştin. Çocuğu öldürdüler. Çığlığın peşine takıldı, uzaklara gitti, insana ulaştı ve sözü buldu. Oya Baydar'ın yeni yapıtı Kayıp Söz'de roman insanla ve vicdanla buluşuyor. Oya Baydar 1940'ta İstanbul'da doğdu. Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'nin son sınıfında yazdığı Allah Çocukları Unuttu adlı gençlik romanı nedeniyle neredeyse okuldan atılıyordu. 1964'te İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Aynı yıl bu bölüme asistan olarak girdi. Türkiye'de işçi sınıfının doğuşu konulu doktora tezinin üniversite profesörler kurulu tarafından iki kez reddedilmesi üzerine öğrenciler olayı protesto için üniversiteyi işgal ettiler. Bu olay ilk üniversite işgal eylemi oldu. Daha sonra Ankara Hacettepe Üniversitesi'ne sosyoloji asistanı olarak girdi. 1971'deki 12 Mart askeri müdahalesi sırasında Türkiye İşçi Partisi ve Türkiye Öğretmenler Sendikası üyesi olarak sosyalist kimliği nedeniyle tutuklandı ve üniversiteden atıldı. 1972-1974 yılları arasında Yeni Ortam, 1976-1989 yılları arasında Politika gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Sosyalist yazar, araştırmacı ve eylem kadını olarak tanındı. 12 Eylül 1980 askeri müdahalesi sırasında yurt dışına çıktı. 1992'ye kadar 12 yıl Federal Almanya'da sürgünde kaldı. Burada sosyalist sistemin çöküş sürecini yakından yaşadı. 1991'de yazdığı Elveda Alyosha adlı öykü kitabıyla Sait Faik hikaye armağanını, 1993 yılında da Kedi Mektupları adlı romanıyla Yunus Nadi roman ödülünü aldı. Türkiye'ye dönüşünde Tarih Vakfı ve Kültür Bakanlığı'nın ortak yayını olan İstanbul Ansiklopedisi'nde redaktör ve Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi'nde genel yayın yönetmeni olarak çalıştı. Hiçbir Yere Dönüş adlı romanı 1998'de Sıcak Külleri Kaldı 2000'de yayınlandı. Bu romanıyla 2001 yılı Orhan Kemal Roman Armağanını, son romanı Erguvan Kapısı ile de 2004 Cevdet Kudret Edebiyat Ödülünü aldı. Eleştirileri, önerileri ve Kürtçe'ye çevirileriyle Kayıp Söz'e ruhunu ve duygusunu kazandıran Kürt ve Türk arkadaşlarıma, bizi karlarımız, kabaklarımız, kargalarımızla bırakıp gidiyorsunuz sözü bu kitaba dönüştüren dostlarıma, şiddeti, nefreti, savaşı aşıp insana ulaşmaya, insanın sesini yüreğinde duymaya çalışan herkese, sevgi ve teşekkürlerle. Çocukları minik kurşunla mı öldürürler anne? Bir söz arıyordum, bir ses duydum. Sözün peşindeydim. Hoyratça kullandığım, hovardıca harcadığım, sabun köpüklerini üfleyip tükettiğim sözün, hikayeyi başlatacak, sürükleyecek, sonlandıracak o ilk cümlenin. Bir türlü yazıya dökülemeyen, tam yakaladığımı sandığım anda düşüncenin bulutsu hafifliğine karışıp kaybolup giden cümle. Yitik söz. O sesi duydum, sözü unuttum, sesin peşinden gittim. Sözcüklerle oynayan adam, dil cambazı, söz büyücüsü. Adının üstüne yapıştırılan, kimliğini kuşatan, basma kalıp övgü yaftaları. Hayran bakışlı, iyi niyetli, biraz da saf okurların, heveskar ve hırslı sanat edebiyat muhabirlerinin, yazdıklarınızın ve kaderinizin efendisi eleştirmenlerin adet yerini bulsun diye sordukları, tezgahta yeni ne var üstad sorusuna kas kasılmasından ibaret, buz gibi riyakar bir gülümsemeyle verdiği baştan sağma cevap. Başlanmış bir şeyler var, epeyce gelişti, yakında görürsünüz. Oysa içinde sadece boşluk, bakışan, yansısız aynaların sonsuzluğa uzanan korkunç, kısır boşluğu. Bir yerlerden duyduğu bu cilalı koh cümleden beklenen büyük eseri çıkartabilmek için günler, geceler boyu kendisiyle boğuşmaktan yorgun düşmek. Ardında sadece kekremsi bir pişmanlık tadı bırakan, kod adı aşk, ilişkiler ağında debelenip durmak. Her bir ufak çaplı bir yenilgi olan dönüşler, içinde kara bir boşluk ve boğuntuyla yeniden kaçmak için eve, hep orada, hep sevgili, hep ölçülü, hep uzak karısına, övgü ve dostluk gösterisinin ardına saklanmış, biz senin cimazi ebelin biliriz sırıtmalarını görmezden gelerek edebiyat çevrelerine, kimin, nerede, hangi havalarda, hangi dünyalarda bulacağını bilememenin korkusuyla eski yol arkadaşlarına dönmek. Yollar, ülkeler, şehirler, oteller, denizler, limanlar, insanlar, hep yaşantı olsun diye, içine yapışmış boşluk ve anlamsızlık duygusuyla. Bir sözün peşindeydi, yitirdiği sözün, bir ses duydu. Şehrin uzaktan uzağa yansıyan uğultusundan kopup, gecenin kasvetli karanlığına burgaç gibi saplanan, zamanı ve mekanı aşıp yel gibi, kabaran sular gibi, uykuların, uykusuzlukların kıyılarını vuran bir ses. Duydun mu? Uğultuyu, fısıltıyı, bağırışı, konuşmayı, müziği, doğanın sesini, sessizliğini duyarsınız ama çığlığı duymazsınız. Çığlık üzerinize kapanır, sizi sarar, kuşatır, beş duyuya altıncısı da eklenerek tek bir duyu olur, hücrelerinize saplanır. Karısının oğullarını doğururken attığı çığlıktan, bir gece yanı başında bıçaklanan bir adamın insan sesine hiç benzemeyen son çığlığından, kara çarşaflı bir kadının hangi savaştı, hangi çatışmaydı, neredeydi hatırlamıyor, ölü çocuğun üzerine kapanmadan önce çarşafını yırtıp bağrını açarak dünyaya saldığı dalga dalga yayılan çığlıktan biliyor. Çığlık sesi aşar, susturur. Çığlığı duymazsınız. O sizi sarar, kuşatır, peşinden sürükler, içine çeker. Çığlık. Gece yarısından sonra kalkan Anadolu otobüslerinin halk yüzlü, halk giysili, halk kokulu yolcuları. Büyük kentlerin otobüs terminallerinin havaalanlarının lüksüne, şıklığına özenen iğret ve lüküş düzeni, cıvıl cıvıl, kıvıl kıvıl dağınıklığı, sözcüklerin sonu sakız gibi uzayan, vurguları yanmış, yayık sesli anonslar. Lütfen dikkat sayın yolcularımız, otobüsünüz 17 numaralı perondan kalkmak üzeredir. Kebapçılar, kuru yemişçiler, büfeler, kazı kazancılar, dini kitap tezgahları, kasetçiler, CD'ciler, helvacılar, tatlıcılar, yerleri hep kuşkulu, ıslak, sifonları kırık, lavaboları tıkalı, silik kokulu helalar. Haziran gece yarılarının hafifçe ürperten serinliği, ölgün, solgun ışıklardan yayılan sarı hüzün, gitgide tenhalaşan bekleme salonları, sessizleşen peronlar. Otobüsünün kalkmasına yarım saatten fazla zaman vardı. Etrafta koşuşturan yolcuları, yolcu uğurlamaya gelenleri, gecenin bu geç saatinde mendil ya da çiklet satarak dilenen çocukları, kasetçilerin, yemişçilerin tezgahlar önünde birikmiş insanları seyrederek vakit öldürmeye çalışıyordu. Eskiden sık gittiği, son zamanlarda yeniden keşfedilen pek revaçta bir otelin barında içkisini içerken, doğruyu söylemek gerekirse her zamanki gibi biraz fazla kaçırmıştı. Birden bu sıkıcı kentte bir gece daha geçiremem duygusuna kapılmış, ertesi günkü önemsiz iki randevuyu iptal etmeye, İstanbul'a hemen o gece hem de otobüste dönmeye karar vermişti. Peronlara açılan geniş cam panolu kapılardan birinin köşesindeki başkent büfesinden bir şişe maden suyu ile bir paket sigara alırken neşeli bir nakarat gibi başkent büfesi, başkent büfesi diye tekrarlayıp durduğunu fark etti. Bazen bir sözcük, bir cümle, bir dize böyle bozuk plak gibi takılırdı aklına. Hele de kafası dumanlı olduğunda tekrarlayıp durduğu sözcüğün anlamına varınca neden başkent diye düşündü. Burası başkentse ayak kentler nereler? Şehirlerinde başları ayakları var. Peki başlar ve ayaklar hiç değişmeyecek mi? Değişmeli mi? Nasıl değişir? Ben neden? Biz neden bir ömür boyu? Bir ömür boyu ne? Bir gençlik boyu de bari. Ayaklar boş olsun diye miydi çabalar? Yoksa başlar ayak olsun diye mi? Bir yazı çıkar mı bu 40 yıl öncesinde kalmış budalaca sorudan? Kaç kuşak boyunca cevaplayamadan, çözemeden, anlamsız hayatlarımızın nakaratı gibi tekrarlayıp durduğumuz sorularımız ve sorunsallarımız. Hele de bu gerekli gereksiz yerde kullandığımız sorunsal lafı. Böyle sözcükler kullanacaksın ki derin aydınsansınlar. Yazım hızı çıkmaz buralardan. Artık benden bir şey çıkmaz. Çıkanlar neydi ki zaten? Hadi dürüst ol. En azından kendine karşı. Bu kadar da acımasız olmamalıyım. Sanıldığım kadar olmasam bile hiç de değilim. Allah kahretsin. Kafam karışık, kafam dumanlı. Bakışan yansısız aynaların sonsuzluğa uzanan korkunç kısır boşluğu gibi kafamın içi. Bu kadar içmemeliyim. Beynim süngerleşiyor. Otobüs gelse, yerimi bulsam, vurup kafayı uyusam. uçak yolculuğunun hem fukara öğrenci bütçemize hem de yaşam biçimimize, ufkumuza, çevremize, devrimci tutarlılığımıza bir aylık askeri ücrete bir uçak bileti. Ne ayıp. Yabancı kaldığı gençlik ve masumiyet günlerimizin anısına gönderdiğim bir selam gibi başımı koltuğun ter kokulu arkalığına dayayıp derin bir uykuya dalsam. Başkent büfesinin önünde para üstü beklerken dışarıda 8 numaralı peronun bekleme yerindeki sıralardan birinde oturan acayip şapkalı kadın gözüme ilişmeseydi o tarafa yönelmeyecekti. Maden suyu şişesini küçük seyahat çantasının dış ceplerinden birine yerleştirirken geniş kenarlı açık renk şapka bir kez daha takıldı gözüme. Nesnelerin tuhaf çekiciliğine kapıldı, 8 numaralı perona doğru yürüdü. Kadın kısa boylu, topluca, yaşlıca, 70'ini geçmiş olmalı. Dizlerinin altına kadar inen açık renk, eprimiş bir pantolon giymiş. Bermuda şort mu diyorlar? Başında geniş kenarlı, yeşil kurdeleli, eski bir hasır şapka. Ellerinde beyaz eldivenler. Bodrum'a falan yerleşmiş emekli bir öğretmen ya da yılın yarısını sahil sitelerinde geçiren yaşlı bir bürokrat karısı olmalı. Biraz annesini hatırlatıyor. Bunlar konken partilerinden arta kalan zamanda kumaş boyar, batik yapar, resim çiziktirirler. Sanata, edebiyata da bulaşırlar. Seçkinci, çok bilmiş, öğretmen idealı, çekilmez kadınlardır çoğu. Kendi doğrularının mutlaklığına inanan, lafa biz cumhuriyet kuşağının kızlarıyız diye başlayan, örtülü bir kadın gördüler mi, kırmızı görmüş boğaya dönen, bu halkı Atatürk bile adam edemedi diye hayıflanan, halk derken ayı incelterek söyleyen kadınlar. Annemin subay karısı öğretmen arkadaşları gibi, belki de kadıncağıza haksızlık ediyorum. Anneme benzettiğim için, anneme, babama, o dediğim dedik, seçkinci çevreye duyduğum tepki yüzünden. Yaşlı kadın durmadan konuşuyor. Kiminle konuştuğunu görmek için etrafa bakınıyor, kimseler yok. Öyle değil mi beyefendi? Yabancı tınılı, garip vurgulu ama kibar bir sesle soruyor. Beni tanıdı mı acaba? Tanımıştır, tanımıştır. İmza günlerime bile katılmıştır, Allah bilir. Kendinden memnuniyet ve gurur duygusu içini tatlı tatlı yalayıp geçiyor. Şöhretten süzülen duyum, tanınmaktan, önemsenmekten alınan keyif. Yine de şöhreti umursamayan, bu türden fani duyguları aşmış, övgüye doymuş, biraz da bezgin adam oynuyor. Cevap vermiyor, sorunun kendisine yöneldiğini anlamamış gibi davranıyor. Canı kimseyle konuşmak istemiyor zaten. Otobüs bir an önce perona yanaşsa da kafayı vurup uyusa. Burunsuz, ucuz gece otobüslerinde İstanbul'la Ankara arasında biraz aşk, biraz devrim uğruna mekik dokuduğu günleri hatırlıyor. Gençlik günleriydi, toyluk ve masumiyet günleriydi, güzel günlerdi. Kadın azimli, cevap ağına kadar üsteleyecek besbelli. Kendine kızıyor. Dandik bir şapkaya takılıp bu tarafa gelmekte bok vardı. Mühim laflar etmeye meraklı o genç eleştirmen, nesnelerin büyüsünü sezip sözcüklere dökebilen yazar diye söz ettiğinden beri nesnelerle ilgilenir görünmek zorunda hissediyorum kendimi. Şapka işte, rüküş bir kadın şapkası. Kendisiyle dövüşüyor. Neden bu tarafa seyirttim, neden başıma bela aldım? Siz de vardınız orada. Varşova'daydık. Yok, galiba Budapeşte'deydik. Gemilere bindirildiğimizde çocuk yanımdaydı. Tuna üzerinden kaçıyorduk. Şehri terk etmeyi ben istemedim. Zorladılar. Tekneye binerken çocuk yanımdaydı diyorum size. Gördünüz. Gördüğünüzü söyleyin onlara. Size inanırlar. Cevap vermeli mi? Kafası sisli, dumanlı, düşünceleri dağınık. Yalnız başına içtiğimi büsbütün kaçırıyor ipin ucunu. Oysa bir dolu eski eş dost, bir sürü yeni tanış var bu kentte. İstese birini arar, birlikte içerler. Yine apaplardan kimi arasa, göbek atar yazar Ömer Eren'le bir yerlerde görünmek için. Eskiler, onlar belli olmaz. Belki silmişlerdir beni defterden, belki de çok memnun olurlar arasam. Yine de bilinmez. Tanış çok da, dostum kalmamış hiç. Hepsini eskitmişim ya da gömmüşüm. Mecazi anlamda değil, gerçekten de gömdüm çoğunu, en iyilerini. Tuhaf kadının sesi düşüncelerini bölüyor. Size de inanmazlar belki ama yine de söyleyin. Kadın tozutmuş besbelli, belleğini zorluyor. 56'da Macaristan'dan, Tuna Nehri üzerinden tahliye edilenler kimlerdi? Böyle bir hikaye dinlemiştim eskilerden. Allah kahretsin, hiçbir bok hatırlamıyorum. Belleğim gün be gün zayıflıyor. Bu kadar içmemeliyim, karımın dediklerine kulak vermeliyim, ölçüyü kaçırmamalıyım. Elif hep ölçülüdür. Ölçü. Neyin, kimin ölçüsü? Elif'inkiler mi? Neden? Sadece gördüğünüzü söyleyin onlara yeter diye yeniliyor kadın. Yalvaran bir sesle. Söyleyin beyefendi. Gördüklerimi söylemek mi? Ben bir şey gördüm mü? Görmüş müydüm? Gördüklerimi söylemiş miydim? Söyler miydim görmüş olsam bile? Susuyor. Buradan kaçmalı. Bu kadından kurtulmalı. Çocuk arkadan gelecek dediler. Yıllarca bekledim gelmedi. Parmak kadar çocuk. O yolları nasıl yalnız aşsın? Duvar yıkıldığında Macar gelin bütün kağıtları sakladı. Gümüş şamdanları da. Yok, gümüş şamdanlar belki de peştede kalmıştır. Günahına girmemek gerek. Öyle değil mi efendim? Yerinden kalkıp Ömer Eren'e doğru yürüyor. Ömer kaçmak istiyor, kadın kolundan çekiyor, silkelenip kolunu kurtarıyor. Orada değildim, bilmiyorum, ben hiçbir şey bilmiyorum diyor yengeç gibi yan yan kaçmaya çalışırken. Herkes orada değildim diyor, bilmiyorum diyor. Peki orada olanlar kimlerdi? Kim biliyor, kim hatırlıyor olanları? Çocuğu gemiden çıkaran kimdi? Gelin olabilir. Oğlum hain diye tasfiye edildikten sonra ötekilere çalışmaya başlamıştı gelin. Gümüş şamdanları da o saklanmış olabilir pekala. Ben doğudan çıkmak istemedim. Orada bekleyecektim. Çocuğu bırakmayacaktım. Orada bulabilirdi beni. Bulabilirdi. Buraları hiç bilmez çocuk. Buralarda kimseleri bulamaz. Kadın söylene söylene yerine dönüyor. Neler söylediğini artık duyamıyor, anlayamıyor. Kaçık kadından kurtulduğu için ferahlıyor. Fark edip de peşinden gelmesin diye acele etmeden ağır ağır yandaki perona doğru yürüyor. Tasfiye edilmiş oğul, kayıp çocuk, nehir, Macar gelin, şamdanlar, ötekiler. Doğu, duvar. Çağın kasırgasının insanlarla birlikte sürüklediği havada uçuşan sözcükler. Bu şişman, sıradan, yaşlı kadının ilgisi var bütün bunların. Niye olmasın? Kimse bedeninde, kılık kıyafetinde, yüzünde taşımıyor yaşadıklarını. Yüreğinde, belleğinde, çılgınlığında taşıyor. Garip kadının sözleri ne taraftan geldiğini ilk anda kavrayamadığı, bağırışların, sloganların, bildik maçlardan nakaratların, gürültü patırtının arasında yitip gidiyor, duyulmaz oluyor. Gürültünün geldiği yana bakıyor. Camlara ay yıldızı kağıttan bayraklarla donatılmış, önüne büyük bir bayrak asılmış, yanına boydan boya en büyük asker bizim asker yazılı pankart gerilmiş bir otobüs, 3 numaralı perona yanaşıyor. 30-40 erkek çocuk, omuzlarının üzerinde kendileri gibi gencecik, bıyıkları yeni terlemiş, heyecandan alı al, moru mor delikanlılarla, parmaklarıyla kurtbaşı işareti yapan, havaya kalkmış elleriyle, ölgün sarı ışıkları altında büsbütün kasılmış görünen ciddi yüzleri, kendi sesleriyle büyülenip yuvalarından fırlamış gözleriyle otobüse doğru uygun adım yürüyor. Alışılmış, kanıksanmış asker uğurlama törenlerinden biri. Her şey gündelik akışın kahrolası normalinde. Her şey içini biraz daha acıtan, ürkütücü bir çaresizlik ve saçmalık çemberinde. Bir gece otogarı, eskiden otobüs garajı denirdi, Tuna üzerinden bir nehir gemisiyle kim bilir neden, nereye kaçmış ve hep kaçmakta olan bir kadın. İkinci Dünya Savaşı mı, Macaristan direnişi mi? Ya çocuk? Çocuk gerçekten var mıydı? Burada gırtlaklarını paralarcasına bağırışan başka çocuklar. Ya sev ya terk et. Bölücü başına ölüm. Bayrak inmez, vatan bölünmez. En büyük asker bizim asker naralarıyla hançerilerini ve geceyi yırtan çocuklar. Bir başka yerin, bir başka zamanın, bir başka davanın çocukları. Dünya sahnesinde oynanan bütün trajedilerde rol alan ve hep figüran kalan oyuncu çocuklar. Benim burada ne işim var? Yorgunum, bezginim, üstelik içmişim, üstelik sözü yitirmişim, yazamaz olmuşum. Kendimi sevmiyorum, kendimle kavgalıyım. İstanbul'a otobüsle gitme fikri şimdi hiç de parlak görünmüyor. Ellerini süren bedenini olduğu kadar yorgun ruhuna da aykırı. Yalnız içilen kötü bir gecede sarhoşlukla verilmiş bir karar. Otele dönüp sızsam, yarın yer bulduğum ilk uçakla paşa paşa dönerim İstanbul'a. İlk uçağa da gerek yok. Acil ne işim var? Beni bekleyen ne var ki İstanbul'da Elif'ten başka? O da zaten deneyleriyle, öğrencileriyle, yabancı dergilere yazdığı bilimsel makaleleriyle meşguldür. İşsiz insanların işidir beklemek. Elif'in işi hep başından aşkındır. Hayır, silah sesini duymadı. Duyduysa da duyduğunu algılayamadı. Ama çığlık bir ses kurşunu oldu, bütün ivmesiyle göğsüne vurdu. Atsız, konusuz, kimliksiz, çırılçıplak bir çığlık Çankaya tepelerinden, seyran bağlarından, kaleden, bayırlardan, yokuşlardan koptu. Başkentin, devletin kibrini kuşanmış mağrur semtlerini, kravatlı, takım elbiseli, sıkıcı memur mahallelerini, çıplak tepeleri, kabak, iğde, armut ağaçlarıyla süsleyen gece kondularını, kentte kararlı ve usul sokulan varoşlarını, kaleye tırmanan yokuşlarını, bulvarlarını, sokaklarını, duraklarını, istasyonlarını, gece yarısı otogarını kapladı. Şehre yayıldı, önüne kim çıkarsa yüreğine vurdu, yankılandı. Tuhaf yaşlı kadına ve Ömer'e ulaştı. Sesin girdabına kapıldı. Ne kadar döndü o girdabın içinde, nasıl çıktı, çıkabildi mi? Kadın yanına kadar sokulmuştu. O mu kadına doğru gitmişti yoksa? Kadının... ''Çocuğu öldürdüler.'' diye fısıldadığını duydu ve kafasının içinde çığlık sese, ses söze, söz anlama dönüştü. ''Çocuk, çocuğu öldürdüler.'' 2 numaralı peronla 3 numaralı peronun arasında otogara birden inen ölüm sessizliğinin ortasında bir kadın yerde yatıyor. Bacakların arasından sızan kan, uzun basma eteğinde giderek genişleyen halka halka lekeler bırakıyor. Çok genç, neredeyse çocuk. Ölgün ışıkların aydınlattığı yüzü mavimsi beyaz. Şu anda burada bir kabusun ortasında gerçek olamayacak kadar güzel. Başını önünde diz çökmüş kara yağız delikanlıdan yana döndürürken gülümsemeye çalışıyor. Sonra bütün yüzü acıyla kasılıyor, dudakları kıpırdıyor, bir şeyler söylemek istiyor, söylüyor belki. Delikanlı bir elini kızın başının altına koyuyor usulca. Alnını, saçlarını örten oyalı yeminisini sıyırıp kendi boynuna takıyor, başak rengi gür saçlarını doluyor parmaklarına. Bir eliyle kızın karnını okşuyor durmadan, yüzünü yüzüne eğip bir şeyler fısıldıyor, sevgi sözcükleri. Zamanı durduran mutlak sessizlik, bir başka boyutta yaşanan o şaşkınlık ve kararsızlık anı aslında çok kısa sürmüş olmalı. Birkaç dakika önce şamata yapan, sloganlar haykıran, Türk bayraklarıyla birlikte çok hilalli bayraklar sallayan gençlerden ikisi koşarak kaçıyor. Peşlerinden kimse kovalamıyor. Otogarın gece yolcuları, askere uğurlananlar ve uğurlayanlar, trajik bir balenin son sahnesindeki gibi sessizliğin ritmine uyup ağır ağır halka halka yaklaşıyorlar. Sonra bir ses, patlaması, bağırışlar, kopuk kopuk cümleler, sorular, küfürler, beddualar, yakınmalar. Vurulanın yanına diz çökmüş genç adam, bütün sesini, hançeresini delip geçen o ilk çığlığı duymuş da tüketmişçesine, "Onu vurdunuz, çocuğu öldürdünüz," diye fısıldıyor. "Çocuğu öldürdünüz." İki sözcük ses olup yankılanıyor. "Çocuğu öldürdünüz, öldürdünüz. Wie zarok kuşt, wie zarok kuşt." Sonra koşuşturmalar. Biri vuruldu, yardım edin çığlıkları, imdat sesleri, insanın kafasını zonklatan uğultu. Can kurtaran yok mu? Doktor yok mu? Elleriyle sedyeye gelen yaş telaşlı adamlar, yerlerde sürünen kağıttan bayraklar, şaşkın güvenlik görevlileri. Dalgalanan kalabalığın arasından yükselen bir ses. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Kaçışanları toparlamaya çalışan abiler, kalınan yerden hiçbir şey olmamışçasına sürdürülmeye çalışılan camata. Ne olduğunu bile kavrayamadıkları bir dava uğruna havaya sıkılan silahın lanetli cinayeti, tetiği çeken meçhul katilin çocuk masumiyeti. Serseri kurşunla vurulan kız taşınırken sedyeye yapışmış delikanlının gözlerindeki umutsuzluk, yüzünde taşlaşan, heykelleşen acı ve yanı başından ayrılmayan, çevresinde olup bitenleri duyarsız, tuhaf yaşlı kadının insanın kanını donduran sözleri. "Zorladılar ama işbirlikçi olmadım ben. Çocuğu kimin öldürdüğünü biliyordum ama söylemedim. Ölmediğini inandırdım kendimi. Şamdanları saklayan da Macar gelin değildi. İşte size itiraf ediyorum. Çocuğu kimin vurduğunu da, şamdanları kimin aldığını da gördüm. Bizdendi." Öfke, çaresizlik, şaşkınlık içinde kadını omuzlarından tutup sarsıyor. "Ne çocuğu? Hangi çocuk? Deli kadın. Kimi gördün? Çek ellerini üstümden. Vuranlar hep aynı. Vurulanlar da. O zaman konuşmadım. Kimseyi ele vermedim. Çocuk hep aynı. Aynı çocuk. Sen vurdun. Gördüm." Hayalet kadını hoyratça itip sedyeli uzaklaşanların peşinden koşuyor. Kadının arkasından bağırdığını duyuyor. "Bu gemiler nereye kalkıyor? Biliyorsanız söyleyin beyefendi. Ben nerede, hangi limanda inecektim? Çocuğu vuranın siz olduğunuzu kimseye söylemem. Bu nehir nereye akıyor?" Yaralının üstüne pis bir örtü atılmış, gözleri kapalı, yüzü ve bedeni aynı anda kasılıyor, sarsılıyor. Yaralı, hasta bir kedi yavrusu gibi durmadan inliyor. İniltiler zaman zaman boğuk hıçkırıklara dönüşüyor. Ömer, sedyenin bir ucundan tutmaya çalışan delikanlı sırtına koyuyor elini. "Doktorum," diyor. Doğruculuk yapıp "yazarım" demenin anlamı yok. Kim takar yazarı? Bu anda burada sadece hekim önemli. Sedyeyi yere bırakıyorlar. Elini yaralının alnına koyuyor, buz gibi. Biraz da doktor olduğunu kanıtlamak için kızın nabzını saymaya çalışıyor. Yaralı inliyor, korkup vazgeçiyor nabız saymaktan. Uzaktan can kurtaran arabasının sireni duyuluyor. Güvenlikçi yanında emniyet amiriyle geliyor. "Olayı gördünüz mü?" "Evet, gördüm. Kim vurdu bilmiyorum ama şu asker uğurlayan gruptan biri olmalı. İki kişi kaçtı. Evet, şahidim. Kimlik tespiti, adres. Evet, yarın uğrarım karakola." Yaralı kızın başındaki delikanlının yüzü irin rengi. Bir damla kanı kalmamış sanki. Kimliğini bulmakta zorlanıyor. Bir an çocuğun kimliksiz olmasından, alıp götürmelerinden, başına iş açılmasından korkuyor Ömer. "Gerekirse araya girerim. Kim olduğumu anlatırım, çocuğa sahip çıkarım." Delikanlının yanaklarından süzülüp uzamış sakalların arasında kaybolan birkaç damla gözyaşını görüyor. "Kurtulacak," diyor. "Kurtulacak, üzülme." Zabıt tutulmaya çalışılıyor bir yandan. Yaralı kanıyor, kanıyor. "Çocuk gitti, çocuk canımızdı," diye tekrarlayıp duruyor delikanlı. Ötesi umurunda değil. Yaralı kadının hamile olduğunu ilk o zaman kavruyor. "Dur bakalım, telaşlanma, çocuk da kurtulur belki." Kızın bacaklarının arasından sızan, eteğine ve peronun beton zeminine yayılan pıhtılaşmış kan geliyor gözünün önüne. Kendi söylediğine kendi de inanmıyor. Siren sesi iyiden iyiye yaklaşıyor. Nereye götürecekler diye soruyor genç kadın koşkulu bir sesle. Hastaneye. Hiç paramız yok diyor fısıldayarak. Sesi alabildiğine çaresiz, ezik, kederli. Hem de peşimizdelerse sağ komazlar. Bir de çocuğun sesindeki belirgin doğulu vurguyu o zaman fark ediyor. Kürtçe feryadını hatırlıyor. Yüzüne ilk kez dikkatle bakıyor. Gözlerindeki yalnızlığı, korkuyu, umutsuzluğu, avcının sıkıştırdığı yaralı hayvan bakışını görüyor. Kaçıyorlar diye düşünüyor. Birilerinden kaçıyorlar. İyi ki zaptı imzalatmaya çalışan polis duymadı söylediklerini. Ambulans gelip hemen önlerinde duruyor. Sedyeyi kaldırmaya yardım ederken korkma diyor. Sizinle beraber geliyorum. Hastaneyi falan hallederiz. Tanıdık doktorların olduğu bir hastane biliyorum. Korkma. Başka pürüzler varsa da çaresine bakarız. Ömer Eren olmanın sağladığı güçle özgüvenle konuşuyor. Delikanlı bunu neden yaptığını soran güvensiz, kuşkulu, tedirgin gözlerle bakıyor yüzüne. Gece karanlık, gök laciverdi. Ay ışımıyor. Şehrin ışıkları, yıldızları gölgeliyor. Karşıda, uzakta kale. Kalenin üstünde mavimsi bir ışıkla aydınlatılmış dev bayrak hafif hafif dalgalanıyor. Can kurtarının insanın içini tırmalayan, yüreğini burkan siren sesini bastırmak için bağırıyor. Nereden gelip nereye gidiyordunuz? Aynı anda yaralı kadın acıdan bağırıyor. Sedyenin yanından kan yere sızıyor. Cevabı duyamıyor. Belki cevap veren de yok. Küçük kafeslerin içindeki pembe gözlü, tüysüz pembe kuyruklu kobaylara sevgiyle bakarken, ilk deney faresini öldürdüğünde nasıl ağladığını, gençlik günlerini duyduğu özlemle, biraz da hüzünle hatırladı Elif. 30 yıl önceydi, belki daha da fazla. İlk ölü farelerim de onlar benim, ilk cinayetim. Umutla, hevesle, boyundan büyük iddialarla başladığı doktora çalışmasını bir an önce bitirebilmek için daha kimse işbaşı yapmadan sabahın köründe girerdi laboratuvara. Nobel alan ilk Türk kızı olacaksın diye şakalaşırdı hocalar. Neden olmasın? Alayım da görün siz. Alçak gönüllü olduğu söylenemezdi. Orta halli, üç çocuklu, dar gelirli öğretmen ailesinin pek de güzeli olmayan ortanca kızı. Kendisine dar gelen aile çemberini kırmanın, sivrilip bu sıradan yaşamdan yırtmanın, kabul ve saygı görmenin yolunun başarı olduğunu küçük yaşta keşfetmişti. Hırslıydı. Hırsı azmini besliyor, çalışkanlığı yeteneğinin ve zekasının açıklarını kapatıyordu. Annesine benzemek, teyzeleri, komşuları gibi yaşamak istemiyordu Elif. Odalara, mutfaklara tıkılmaktan, sökükten, yemekten, hanım günlerinden, sıradan insanların sıradan yaşamlarının kokusunu sindiği evlerden nefret ediyordu. Küçücük bir kızken bile evcilik oynamamış, oyuncak oda takımlarından, mutfak takımlarından hoşlanmamış, süslü püslü taş bebeklere bile fazla ilgi göstermemişti. Yumuşak tüylü hayvancıkları severdi. Oyuncak ayıcıklar, tavşanlar, kediler, köpekler, fareler. Canlı olsalar daha iyi olurdu tabii. Ama evde hayvan beslemeye izin yoktu. Kimseye, kardeşlerini bile göstermeden peynir parçaları, ekmek kırıntıları, kuru yemişle beslediği ürkek fındık faresi, babasını fare zehrine buladığı peynire kanıp kapana kısılınca o kadar çok ağlamıştı ki babası fareyi öldürmeden salıverdiğine yemin etmek zorunda kalmıştı. Deney eldivenlerini giyerken kapana kısılmış fareciğin acılı, baygın bakışlarını hatırlıyor. Ne garip, bunca yıl geçti, hala gözlerimin önünde. Geniş laboratuvar masasının üzerinde duran kafesi açıp kobaylardan birini iki parmağıyla tutarak dışarı çıkarıyor. Bir yerini incitmemeye çalışarak steril kağıt steril deney masasının üstüne yatırıyor. Şimdi seni uyutalım da içinde neler olmuş bakalım. Fareyle göz göze gelmemeye çalıştığını fark edince kederli bir gülümseme dolaşıyor yüzünde. İçimde ilk ölü fareme ağladığım günlerden izler kalmış olması güzel. Kendini merhametli, duygulu buluyor, buna seviniyor. İneği fareciğin ensesine batırıyor. Yıllarda bir türlü alışamadığı, duymazlıktan gelemeyeceği o ince, umutsuz, vik sesi farenin cılız ölüm çığlığı. Hayvan kasılıyor, patiliği birkaç kez titriyor. Minicik bedenin parmaklarının arasında gevşediğini hissediyor. İşte bu kadar. Şu deneyler boyunca kim bilir kaç küçücük öleceğim bıraktım ardımda. Birden usul usul ağlamaya başlıyor. Kendisi de şaşıyor neden ağladığını. Fareyi öldürdüğüm için mi yoksa? Yanaklarından süzülen ılık damlalardan garip bir haz alıyor. Deney hayvanlarını öldürmeye alışması kolay olmamıştı. Sonuca ulaşmak için biraz gaddar olmak gerekir derdi hocası. Elindekini bir canlı olarak değil, kumaş parçası olarak düşün. Bir deney hayvanını öldürmenin kaç çocuğun, kaç insanın, kaç hayvanın hayatını kurtarabileceğini düşün. Elif sonuca ulaşmak, başarmak istiyordu. Düşünmüş, hocanın söylediklerini doğru bulmuş, ikna olmuştu. Yine de içini huzursuz eden bir yanı vardı bu işin. Canlıyı kumaş parçası sayabilir mi insan? Bir cana karşılık binlerce can, bir hayata karşılık binlerce hayat. Peki o tek canın, o tek hayatın hesabını kim verecek? Bütün cinayetleri meşru kılmaz mı çoğunluğun yararı ilkesi? Profesör Elif Eren'i bir zamanlar tutkuyla sevdiği laboratuvar çalışmalarından yavaş yavaş uzaklaştırıp genetiğin etik sorunları üzerine düşünmeye, bilim felsefesi ve etik konularına yönelten, artık Nobel hayalleri kurmayacak kadar olgunlaşmış olması yanında belki de bu soruların giderek artan ağırlığıydı. Küçük beyaz tüy yığının beyninden aldığı parçayı bilgisayara bağlı mikroskopun altında incelerken, beyninin bir yerlerinde durmaksızın çalan telefonun sesinden kurtulmaya, kendini işe, yani elindeki ölü fareye vermeye çabalıyor. Boşuna çaba. Yaptığı, düşündüğü her şey sabaha karşı çalan telefonun beyninde sürekli çınlayan tiz ve madeni sesinin üzerine düşüyor. Telefonun zili susturamadığı kötü bir fon müziği gibi sürüp gidiyor. Sabaha karşı karma karışık bir rüyada yürüdüğü sisli puslu yolun ortasına saplanan ateş okundan kaçmak isterken kan ter içinde uyanmıştı. Uyku sersemliğiyle önce ne olduğunu kavrayamamış, ateş okunun telefonun zili olduğunu anlayınca heyecanlanmıştı. Gece yaralarından sonra gün ağarmadan çalınan kapıların gece yarısı telefonlarının uğursuz kötü haberler getirdiğini çocukluğundan beri acı deneylerle öğrenmişti. Çocuk belleğinde babasının ölümü, kendi halinde öğretmenin iktidarın hışmına uğrayıp tayin edildiği uzak bir Anadolu kasabasından gelen gece yarısı telefonuydu. Askeri darbe günlerinde kocasını götürmeye sabaha karşı gelmişler, kapıyı kırarcasına tekmelemişler, ağır silahlarıyla evin içine, yatak odasına kadar dalmışlardı. 3,5 aylık hamileydi o sırada. Ömer'in götürülüşünü yüzünde küçümseyen bir ifadeyle eliyle karnını korumaya çalışarak, itip kakacak olurlarsa çocuğa zarar verebilirlerdi, sessizce izlemişti. Oğlun acısı ya da yitip gitmesi mi demeli? Gece yarısından sonra derin uykularına saplanan bir telefon ziliydi. Hastane santralından bir arama. Deniz Eren yakınınız mı oluyor? Ağır durumda, acele gelin. Aylardır üzerinde çalıştığı, önemli bir deneye harcadığı bütün çabaları bir anda küle dönüştüren, sevgili kobaylarını telef eden laboratuvar yangını da sabaha karşı telefonla haber vermişlerdi. Elif gece yarısı telefonlarından, sabaha karşı çalınan kapılardan korkardı. Hızlanan yürek atışlarının gümbürtüsüyle paniklemiş halde telefona uzanmış, Ömer'in sesini duyunca heyecanı büsbütün artmıştı. Mutlaka kötü bir şey oldu. O gececidir. Bu saatlerde uyanmaz. Bazen sabaha kadar çalışır, durmadan yazar, bir yandan da içer. Belki sarhoştur. Bu saatte uyumakta olduğunu düşünemeyecek kadar sarhoş. Belki daha da kötüsü. Bir şey mi oldu canım? Neden bu saatte arıyorsun? İyi misin? Heyecanını belli etmemeye çabalıyor. İyiyim, iyiyim, bir şey yok. Yarın dönmeyi planlıyordum ama olmadı. Sonra anlatırım. Bir süre daha yollardayım. Doğuya gidiyorum. Dönüşüm gecikecek. Ona haber vermek istemiştim. Bu da nereden çıktı şimdi? Sabahın köründe. Ne zaman geleceğini bildirmemişti ki gecikeceğini haber versin. Belki de sadece sesimi duymak istemiştir. Ufak bir kontrol. Burada mıyım? Hala. Bedenim tamam da. Yüreğim duruyor mu yer yerinde? Usanmaz bir sabırla bekliyor muyum kocamı? Ne kaldı aşktan geriye? 30 yıl sonra ne kalır? Bırakılan yerde bulunmaması korkusu, ayrılıkların ilişkiyi kemiren, sinsi gücünden duyulan endişe, yitirme kaygısı. Tenin ateşinin sönümlendiği, erişilmezliğin çekiciliğini yittiği yerde başlayan yumuşacık, güven dolu alışkanlık. Bir çeşit yaşam konforu. Orada biri var duygusu. Yine de yitirmekten ikimizin de korktuğu bir bağ. Doğuya mı gidiyorsun? Ne tesadüf. Ben de önümüzdeki hafta batıya gidiyorum. Danimarka'ya. Gen teknolojinin felsefi etik boyutu konulu bir sempozyum var. Ben doğuya, sen batıya. Yollarımız giderek ayrılıyor. Bu sözleri Ömer mi söyledi, yoksa ben mi geçirdim içimden? Son yıllarda çok az beraber olduk, doğru. İşlerimiz, uğraşlarımız çok farklı. İster istemez çevremiz de farklılaşıyor. Ama yollarımızın ayrıldığını hiç düşünmedim. Arkamızda birlikte yaşanmış onca şey varken, onca ney? Bütün bir gençlik, acıları, güçlükleri, gelecek güzel günler umuduna dönüştüren tutkulu çabalarımız, sadece bu ülkenin değil, İnsanlığın aydınlık geleceğinin anahtarlarını elimizde tuttuğumuz inancı, yüreklerimizi yakan, kanımızı ateşleyen devrim rüyası. Bir yangının ortasına güle oynaya atlayan, ateşin yaktığını henüz öğrenmemiş coşkulu, saf çocuklardık. Bu kadar da değil, paylaşılan tatlar, zevkler, kokular, birlikte yaşanan acılar, sevinçler, mutluluklar, ortak dostlar, ortak zaferler, başarılar, bozgunlar, yenilgiler de var. Bir de konuşamadığımız, seslendiremediğimiz, suskunluğumuzu bir kez bozarsak, aramızdaki bağın bir daha onmaz, onarılmaz biçimde kopacağından korktuğumuz o yenilgi. Yenilgi mi? Hayır, suç ortaklığı. Oralara kadar gitmişken onu da görecek misin? Kocasının ne demek istediğini anlıyor, yine de yollarımız giderek ayrılıyor sözünün kırgınlığıyla acıtmak için soruyor. Neyi görecek miyim? çocuğu. Çocuğa da gidecek misin? Telefondaki sesin güvensiz, ezik, ricacı tınısını, çocuğun adını bir türlü söyleyemeyişini hatırlamak içini burkuyor. Erkekler hayat karşısında daha kırılgan, daha korunaksız mı oluyorlar kadınlara göre? Analar acıya daha mı dayanıklı? Doğurganlığın fizyolojisinin beyne yansıması mı? Ömer hiç alışamadı, hiç affetmedi. Ne kendini, ne çocuğu, ne de hayatı. Peki ben? Ben olarak alışabildim mi? Kabullenebildim mi? Bilgisayarın başına geçiyor. Bir an ekrana yansıyan renkli görüntülerin büyüsüne kaptırıyor kendini. Küçük bir kızken saatlerce bakmaktan usanmadığı kaleidoskopları hatırlıyor. Gözünü dayayıp çevirdikçe içinde cennet çiçekleri açan, masal kelebekleri uçuşan, gökten rengarenk yıldızlar dökülen kartondan dürbün, çocukluğunda en sevdiği oyuncaktı. Kaleidoskop sözcüğünü bilmezdi. Masal dürbünü derdi o büyülü karton boruya. Bir gün dayanamamış, karton dürbünün ucundaki şeffaf Mika'yı ince bir bıçakla yuvasından oynayıp çıkartmıştı. O harikulade renkleri, şekilleri, adi buruya ihtiyaç duymadan görmek, yıldızlara, çiçeklere dokunmak istiyordu. Biraz da merak vardı tabii. Dürbünün içinde ne var, nasıl oluyor bu iş? Merakı. Birinci ayrımın sonu, sayfa 23.